Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Yaz Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hurşit Dingil. Kendisiyle COVID-19 sonrası Amerika'nın muhtemel ulusal güvenlik stratejilerini konuşacağız. Bu konuyu ele aldığı bir yazısı da yakın zamanda yayınlandı. Bu yazıya özellikle odaklanmış olacağız bu programda. Kendisini de kısaca tanıtmak istiyorum. Medeniyet Üniversitesi'nde yüksek lisansını Putin dönemi ulusal güvenlik stratejileri ve Suriye müdahalesi üzerine yapan Hurşit Dingil, şu anda da aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz.
Hurşit, programa hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bildiğiniz üzere bugün geçen yayınlanan yazın üzerine konuşacağız. ABD'nin COVID-19 sonrası muhtemel ulusal güvenlik stratejilerini konuşacağız. İlk olarak da şunu sormak istiyorum sana. Neden yani Amerika'nın COVID-19 sonrası yeni bir güvenlik stratejisinden bahsediyoruz? Belki bundan bahsederken de önceki ulusal güvenlik stratejisinden de kısaca bahsedebilirsin. Yani bunu ilk olarak merak ettim ben.
Evet, aslında bu süreç önceden devam eden bir süreçti. COVID-19 sonrası dememizin sebebi de COVID-19'un bir katalizör faktör olması durumu şeklinde söyleyebilirim. Çünkü COVID-19 dünyada eşi benzeri görülmemiş bir bağlam oluşturdu. Yani bir anda dünyada birçok insanı aynı anda evin içine kapanmasına neden oldu. Böyle bir katalizör bir faktör olmasıyla beraber biz bu süreci bir dönüm noktası olarak adlandırabiliyoruz. Yani aslında benim bu yazıdaki vurgumun temeli buydu yani. COVID-19'un en büyük vurgusu bu anlamda kullanıldı. Diğer taraftan Amerika'nın önceki süreçlerine de baktığımız zaman Amerika aslında yaklaşık son 5-10 yıl arası süreçte zaten declining, yani düşüşte olan bir hegemondu. Yani bu düşüşte olanın farklı emareleri vardı. Mesela nasıl emareler vardı? İşte önceden sürekli küresel güç projeksiyonuyla uğraşan Amerika bir anda ulusal meselelere daha fazla odaklanmaya başladı. Aslında bu önemli bir gösterge. Yani bu noktada Amerika'nın neden hegemon güç olmaktan düştüğünü sorarsanız, işte bunun en büyük sebebi Amerika ulusal sorunlara daha fazla odaklanmaya başladı. Bunun da en büyük sebebi aslında ekonomik nedenler. Yani maliyet. Ne kadar fazla maliyet olursa o kadar fazla yük oluşmuş oluyor. Amerika da bunun farkında. Bu yük şöyle bir yük. Küresel anlamda yük dağılıyor. Yani Amerika önceden dünyanın polisi ve süper gücü olarak adlandırılan veya hala da adlandırılan Amerika dünyanın her tarafındaki sorunlarına koşarken aynı zamanda hem maliyet oluşuyordu hem de bir yük almış oluyordu. Ve bu dolayısıyla bir sorumluluk oluşturmuş oluyordu. Şimdi bu kadar bir sürü değerin Amerika üzerinde olması durumu, yani yüklerin hepsinin Amerika üzerinde toplanması durumu ciddi bir problem. Özellikle Obama döneminden beri başlayan bu süreç kendini birçok anlamda uluslararası alanda gösterdi. Obama'nın ulusal meselelere öncelemesi, aynı zamanda geri çekiliş dediğimiz, yani geri mevzilenme stratejisi, Trump döneminde de devam eden bir strateji. Bu anlamda aslında Obama ile Trump her ne kadar birbirine tezat ve zıt görünse de aslında belirli bir politikanın devamlılığını sürdürüyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Amerika'nın bir çekirdek stratejisi var ve bu çekirdek strateji de bu geri çekiliş üzerine odaklanmış son zamanlarda.
Peki bir de şeyi sormak istiyorum. COVID-19 sonrası ABD'nin küresel hegemonyadan çekilmesi neden olası ve makul bir seçenek? Yani bundan biraz bahsettin tabii, ekonomik maliyetlerden falan. Bunu biraz daha açabilir misin bizim için?
Özellikle COVID-19'un sunmuş olduğu bağlam, konjonktür, şartlar Amerika'nın da fırsatlar dahilinde hareketlerini şekillendirmesine sebep oldu. Bu hareketleri şekillendirme süreci nasıl işliyor? Önce hegemon olarak söylediğimiz Amerika'nın bir anda güçten düşmesi küreyi ve dünyayı bir krizin içinde bırakabilirdi. Yani bu krizin etkileri çok da geniş ve derin olabilirdi. Ama COVID-19 gibi bir virüs salgının olmasıyla birlikte bu süreç aslında hafifledi. Nasıl hafifledi? Zaten Amerika önceden devam eden bir düşüş trendindeydi. COVID-19'la beraber bu süreç daha da derinleşti ama bu sefer bir neden ortaya çıkmış oldu. Yani Amerika evet küresel güçte ve geri mevzilenmede neden geri mevzilenmedi diye sorduğumuz zaman COVID-19 var. Tüm dünya geri çekilmiş ve tüm dünya ulusal problemleri ve ulusal sorunlarıyla ulaşmaya başlamış gibi bir cevap verebilir hale geldi. Aslında bu da bu anlamda değerli bir fırsat oldu Amerika için. Bu değerli fırsatı da Amerika'nın kullanabileceğini, yani rasyonel anlamda ve stratejik anlamda kullanabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Bir de yazıda küresel seferi güç projeksiyonlarından bahsediyorsun. Yani Amerika'nın işte dünyanın polisi olma durumu. Bu COVID-19 sonrası ABD'nin küresel seferi güç projeksiyonlarının ne yönde değişeceğini öngörüyorsun?
Bununla ilgili çok fazla tartışma var. Özellikle küresel seferi güç projeksiyonunun temel unsuru olan uçak gemilerinin aslında fonksiyonlarını yerine getiremediğine dair önemli tartışmalar var Amerika'nın iç kamuoyunda ve akademide özellikle. Bu tartışmalar bazı argümanlar sunuyor. Bu argümanlara bakacak olursak bu uçak gemilerinin bulundukları, görevlerini icra ettikleri yerlerde çok fazla tehlike ve riske açık olduğu durumu. Yani küçük bir bot ya da daha hızlı ve hareket eden askeri bir araç devasa büyüklükteki uçak gemisine zarar verebilir. Tabii bunu değerlendiriciler de görebiliyor. Böyle bir tehlike ve risk durumu da ister istemez Amerika'nın özellikle askeri karar alıcılarını bu tür güç projeksiyonunu sorgulamasına neden oluyor. Bir diğer konu ise teknolojinin hızlanması ve gelişmesiyle beraber kullanılan araçların esnekliğinin ve hızlılığının artması. Uçak gemilerinin hantal bir araç olması durumunda karşısında da esnek ve hızlı araçların hızlı araçlara karşı saldırılarda savunmasız hale gelmesini yol açıyor. Bu anlamda da küresel güç projeksiyonlarının azaltılması, bunun yerine farklı bir tür küresel güç projeksiyonlarının yapılması öngörülüyor. Tartışmalar bunu söylüyor ve muhtemelen de uygulamada da bunu göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten de çok makul bir seçenek ve gerekçe.
Şimdi bir başka konuda yine yazıya döneceğim. Yazıda yine stratejik bağlantıları kesme stratejisinden bahsediyorsun. Bu nedir? Öncelikle bu stratejiden bahsedebilirsen çok sevinirim. Sonrasında da ABD bunu yeni dönemde nasıl kullanabilir bu stratejiyi?
Aslında bu strateji hibrit savaş yönteminin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yani hibrit savaş yöntemi dediğimiz mesele birçok savaş aracının aynı anda kullanılması ve istenilen amaca ulaşmak için elimizdeki donatıları yani gerek konvensiyonel gerek konvensiyonel olmayan yani geleneksel askeri araçlar ya da yeni kullanılan yani teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni askeri araçların birleşimiyle beraber kullanılan bir savaş yöntemi hibrit. Ve bu hibrit savaş yönteminde de bakıldığında gördüğümüz en odak konulardan birisi bu stratejik bağlantıları kesme stratejisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şu anlama geliyor. Mesela diyelim Amerika'nın Asya Pasifik'te önemli bir misyonu var. Bu misyon bu misyonlar önceden MUKİM görevler sürdürüyordu. Ama bu yeni stratejiyle beraber bu MUKİM misyonların sayısında önemli bir azalma olduğunu göreceğiz. Peki Amerika bu bölgedeki varlığını nasıl sürdürebilecek diye sorduğumuz zaman işte bu stratejik bağlantıları kesme stratejisi de tam olarak odak haline gelmiş oluyor. Stratejik bağlantıları kesme stratejisi bölgedeki rakiplerin özellikle ana karaya yani onların ana lojistik üslerine olan bağlantılarını kesme üzerine şekillenen bir strateji. Onların ihtiyaç tedarik sistemlerini bozma üzerine şekillenen bir strateji. Böylelikle Amerika anakaradan yani deniz aşırı bir güç olan Amerika anakaradan deniz aşırı çıkarlarını bu yöntemle koruyabilecek. Bunu da sağlamanın en büyük yolu işte bu hızlı ve esnek, çevik askeri teknolojiler ve araçlar yoluyla. Peki bu anlamda kullanabilecek en önemli yöntemlerden ya da sistemlerden birinden bahsedecek olursak bunun adı da C4ISR diye bir teknoloji. C4ISR şu anlama geliyor. Yani C4 4 tane unsurdan oluşan bir şey esasında. Yani Computer, Communication, Command, Control gibi 4 tane önemli unsurun bir arada olduğu gibi aynı zamanda Intelligence, Reconnaissance yani keşif ve gözlem, Surveillance bu gözlemi de bir arada tutan bir yöntem. Biz bu yöntemin ilk defa nerede gördük diye sorarsak ilk defa olup olmadığı konusunda tam olarak bir şey söyleyemem ancak biz bu yöntemi İran'ın Şii Milis Network'ünün başındaki Kasım Süleymani'nin öldürülmesi operasyonunda gördük. Bu anlamda bu operasyon bölgede Amerika'nın yeni stratejilerinin nasıl olacağına dair önemli bir emare barındırıyor. Yani Kasım Süleymani gibi İran'ın çok öncelediği ve önemsediği bir profilin Amerika'nın deniz aşırı bir şekilde Kasım Süleymani'yi öldürmesi ve tüm karışık faktörler ve coğrafi şartlar içinde Kasım Süleymani'yi kilit bir şekilde öldürmesi aslında çok önemli bir operasyon ve örnek teşkil eden bir operasyon. Yani bundan sonraki süreçlerde görebileceğimiz bir operasyon türü aslında. Yani bundan sonra Amerika'nın bölgesel çıkarlarını koruma adına sürdürebileceği baskın bir yöntem olacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
Peki şimdi şeyden bahsettin bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden ama daha öncesinde de böyle iki tane büyük operasyon hatırlıyoruz. Biri yine 2010'lu yılların başında Obama döneminde olmuş Usame Bin Laden operasyonu. Yine diğeri de yine Trump döneminde geçen yıllarda olan işin başındaki isim olan Bağdadi'nin öldürülmesi. Bunlar da senin bahsettiğin yöntemle öldürülmedi mi? Yani aslında bu uygulanan bir yöntem değil miydi? Bunu sormak istedim. aklıma bu geldi şimdi sen onları anlatınca.
Aslında C4ISR yöntemi ilk defa Kasım Süleymani operasyonuyla kullanıldığını söyleyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bundan önceki operasyonlar sizin de söylediğiniz gibi Bağdadi'nin ya da Taliban'ın öldürülmesi operasyonlarındaki yöntem ağırlıklı olarak askeri güçler üzerinden yapılıyor ve daha çok kara askeri güçler üzerinden sürdürülen bir operasyon. Elbette onlarda da uydu görüntüleri senkronize bir şekilde kullanıldı. Teknolojinin tüm imkanları son seviyede kullanıldı. Ancak orada işi bitiren kısım karadaki askeri unsurlar. Yani özel bir kuvvet bu operasyonu sürdürmek üzere görevlendiren karadaki askeri unsurlardı. Ama Kasım Süleymani'nin öldürülmesi operasyonunda çok enteresan bir nokta var. Havaalanında birçok insanın içinde öldürülüyor. Siz de fark ettiyseniz. Yani bu da şu anlama getiriliyor. C4ISR dediğimiz teknolojinin en kritik özelliklerinden birisi yapay zeka üzerine oluşmuş bir teknoloji. Sürekli yani Amerika'nın karadaki, havadaki ve denizdeki veri alıcıları üzerinden aynı zamanda uyduya gelen verilerin hepsinin bir ana merkezde işlenmesi ve bunun yapay zeka ile işlenmesi durumundan bahsediyorum. Ve bu yapay zeka sürekli seçenekler üretiyor. Seçenekler diliminde de olabilecek en makul seçenekleri üretmeye çalışıyor. İşte Amerika'da karar alıcılarda tam olarak bunun ürettiği seçeneklerden en uygun olanını yakalayaraktan bir operasyon yaptılar. Onun için bu noktada Kasım Süleymani operasyonu benim de bu yazıda en vurgu yapmak istediğim noktalardan biriydi. Ya bu anlamda bu soruyu sormanız çok iyi oldu. Çünkü bence yani bu analizimde vurgu yapılması gereken bir yer varsa C4ISR teknolojisinin İlk defa Kasım Süleymani operasyonuyla tanıtılması olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde askeri unsurların, askeri araçların teknolojik kapasite üzerinden sürdürüldüğü görüldü. Uluslararası medyada sanki bu basit bir drone operasyonuymuş gibi addedilse de aslında bunun C4ISR teknolojisi üzerinden yapıldığını söylemek oldukça mümkün. Çünkü dediğim gibi yapay zeka bir yandan işliyor, öbür taraftan keşif, gözlem, istihbarat, bununla birlikte komuta, kontrol ve iletişim, bunların hepsinin bir araya gelmesi durumunda da zaten C4ISR denilen teknolojinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani uzaktan sek ve idare etme sistemi C4ISR. Ama bunu yaparken belirli bir operasyonu yapay zekaya entegre bir şekilde yürütüyor. Aynı zamanda bunun bir kısmını da uydu marifetleri tamamlıyor. Yani birbirini tamamlayan bir sürü fonksiyondan bahsediyoruz. Bunların her birinin bir araya getirilmesiyle oluşan aslında bundan sonra da söylediğim gibi görebileceğimiz Amerika'nın operasyonlarının ağırlık noktası yani C4ISR böyle bir teknoloji.
Çok ilginç bir teknolojiden bahsediyorsun. Bunu bundan sonra da izlemeye devam ediyor olacağız hepimiz. Bakalım bu tarz operasyonları daha da görecek miyiz Kasım Süleymani tarzı. Şimdi son olarak da şeyi sormak istiyorum yine. ABD'nin COVID-19 sonrası bölgesel anlamda güvenlik stratejileri nasıl değişiklik gösterebilir? Peki yani Çin, Orta Doğu, Avrupa artık bu bölgelere Amerika nasıl yaklaşabilir diye düşünüyorsun?
Aslında Amerika'nın bölgesel stratejilerinde de bir değişim olacağı zaten yazıda da belirttiğim bir olay. Bu anlamda bölgesel değişim özellikle askeri mukim misyonların azalması üzerinden görülecek diye düşünüyorum. Yani önceden yani Amerika'nın eski stratejilerine baktığımız zaman bölgedeki çıkarlarını korumak üzere mukim askeri misyonlar tayin ettiğini görüyorduk. Ama bu yeni dönemde özellikle COVID-19 sonrası dönemde mukim askeri güçlerin sayısında azalma olacağını düşünüyorum. Bunun yerine Amerika şöyle bir eğilimde olacak. Bölgede daha çok önemsediği ve öncelediği pivot güç dediğimiz ülke olabilir. Onlar buna partner diyor. Partnerler şeklinde. Yani bu aslında şu da değil. Yani proxy de değil bu bahsettiğimiz mesele. Çünkü Amerika'da buna yönelik tartışmalar da var. Yani artık proxy dönemi yani vekalet döneminin bittiğini, bunun yerine partner dönemi başladığına dair önemli bir tartışma var. Bu anlamda Amerika'nın bölgesel stratejilerinde de bu değişimi biz göreceğiz. Yani daha çok partnerler üzerinden işleyen bir bölgesel Amerikan ulusal güvenlik stratejisinin olabileceğini söyleyebilirim. Mesela nasıl olacak? Özellikle bölgedeki olası rakiplerinden bahsedersek işte Çin, Rusya gibi güçlere karşı Amerika bölgede kendine yakın, daha güvenilir, daha şeffaf, daha ölçülebilir partnerler arayacak. Ve bu partnerler üzerinden bu bölgesel rakiplerini karşılayacak. Yani Amerika'nın bölgesel stratejisi de bu odak üzerinden işleyecek. Bu partnerleri de özellikle bu bahsetmiş olduğum hibrit donatılar, hibrit savaş teknolojilerin donatıları üzerinden güçlendirecek. Yani Amerika küresel olarak bir projeksiyon yapacak ama bu projeksiyon eski mantıkta olduğu gibi değil. Bu küresel projeksiyon daha çok bölgede güvendiği partnerler üzerinden işleyen bir projeksiyon olacak ve bu partnerleri güçlendirmek, bu partnerlere sağlanan destek üzerinden Amerika bölgedeki varlığını ifade edecek.
Aslında son soru demiştim ama bir soru daha aklıma geldi şimdi bu söylediklerinden. Yani partner devlet derken aslında yani Soğuk Savaş döneminde daha önce işte Türkiye ya da işte şu an yine Polonya, yine başka bazı ülkeler Avrupa'da. Amerika bunları zaten partner devlet olarak kabul etmiyor mu? Yani daha önce uygulanan bir strateji değil miydi bu partnerlik sistemi?
Aslında bu sizin söylediğiniz gibi eski bir eğilim olabilir ama bu yeni bir eğilim. Neden yeni bir eğilim? Çünkü partnerlik sisteminde aranan şey fonksiyonların güçlü olması. Yani asıl odak fonksiyonların güçlü olması, şeffaf olması, ölçülebilir olması, aynı zamanda güvenilir olması. Bu odak etrafında bölgedeki rakiplerini karşılamayı düşünüyor Amerika. Yani stratejisinde böyle bir eğilim var. Bu anlamda partnerlik sistemi aslında önceden devam eden vekalet stratejisinin yerine gelebilecek yeni bir strateji. Ve muhtemelen uygulamada da bunu göreceğiz. Çünkü ana karasına dönen Amerika bölgedeki çıkarlarını koruması gerekiyor. Peki bunu en makul yol olarak, en makul şekilde nasıl koruyabilir? Ana karasına dönen hegemon güç, düşüşte olan hegemon güç Amerika elbette bölgesel projeksiyonlara ve küresel projeksiyonlara devam edecek. Yani Amerika'nın geri çekiliş ya da geri mevzilenme stratejisi küresel ya da bölgesel aktivitelerden temelli vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Burada esas nokta şu, Amerika bu süreci daha hibrit bir şekilde geçirmek istiyor, daha akıllı yöntemler üzerinden, daha az maliyetli yöntemler üzerinden sürdürmek istiyor. Ana karasına dönen Amerika nasıl olacak da peki bunları başaracak diye sorduğumuz zaman partnerlik sistemi ortaya çıkıyor. Yani önceden vekalet stratejisini sürdüren Amerika, ki vekalet stratejisi aslında çok makul ve maliyet anlamında çok elverişli bir strateji. Ama partnerlik stratejisi daha önemli bir strateji çünkü partnerlik stratejisinde partner olunan gücün fonksiyonları önemseniyor. Güvenilir olması önemseniyor, şeffaf olması önemseniyor ve ölçülebilir olması önemseniyor. Böylelikle bölgesel rakiplerine karşı da güç kapasitelerini aslında Amerika burada vurgulamak istiyor. Yani bölgedeki rakiplerine karşı da bir güç oluşturmak istiyor bu anlamda.
Ya bir de vekalet sisteminden bahsettin ama yani peki yani vekalet sisteminin de aslında düşük maliyetli olmasına rağmen neden partnerlik sistemine geçiliyor? Yani vekalet sistemindeki eksiklik ne olarak görülüyor tam olarak?
Bu konuda bazı tartışmalar var. Özellikle vekalet sisteminin başarısızlıkları üzerine bazı tartışmalar sürüyor. Yani ders alma şeklinde de değerlendirilebilir. Yani belli bir süreye kadar vekalet sistemini baskın bir eğilim olarak benimseyen Amerika bundan sonra partnerlik sistemine geçişle ilgili bazı emareler gösteriyor. Ve bu partnerlik sistemi neden vekalet stratejisine göre daha tercih edilebilir konumda? Çünkü partnerlik sistemi daha çok fonksiyonlar üzerine odaklanan bir şey. Bundan önce vekalet stratejisinde non-state aktör yani devlet olmayan aktörler üzerinden ilerleyen bir strateji yürütülüyordu. Ama mesela bu partnerlik sisteminde daha çok devlet fonksiyonlarına ihtiyaç duyulan bir şey var. Çünkü Amerika'nın bölgesel rakipleri bir taraftan Rusya, diğer taraftan Çin, öbür taraftan özellikle Orta Doğu'da İran. Peki bunlarla baş edebilmek için artık böyle vesayet, vekil stratejilerin bunu karşılamadığını görüyorlar. Ve bunun çeşitli zararları var. Bu zararlara maruz kalan Amerika bunlardan ders alarak bundan sonra yeni stratejiyi partnerlik stratejisi olarak değiştirmeye başlıyor. Ya bu anlamda ittifak ile partnerlik arasında da bir fark var. İttifak ile partnerlik arasındaki süreç de şu. Bölgesel rakiplerini karşılamak için belli bir süreliğine bu partnerler belirli misyonlar ve görevler üstlenecek. Ama ittifak daha uzun sürelerde olabilecek bir şey diye açıklayabilirim.
Yani ittifak aslında yani benim aslında bahsettiğim partnerlik dediğim sistem yani partnerliği Soğuk Savaş'a götürmenin nedeni şeydi. Yani ittifak sistemine benziyor olmasıydı. Bunu da burada açıklamış olman iyi oldu. Partnerlik ve ittifak arasındaki. Çok teşekkür ediyorum Hurşit programa katıldığın için. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Aslında eklemek istediğim önemli bir vurgu var. Mesela şöyle bir soru oluşmuş olabilir. Ya neden partnerlik sistemi? Yani bu partnerlik sisteminin gerçekten tercih edilmesinin en önemli nedeni nedir diye sorarsanız, bence özellikle bölgesel rakipleri Amerika'nın karşılaması konusunda kullanılan devlet olmayan aktörlerin başarısızlığı diyebilirim. Yani örnek vereceğim, mesela YPG, PKK ya da diğer PYD gibi unsurlar üzerinden bölgesel rakipleri karşılamak pek mümkün olmuyorken, devlet fonksiyonlarını yerine getirebilen, şeffaf, ölçülebilir, daha güçlü aktörlerle bölgesel rakipleri karşılayabilinebiliyor. Bu anlamda bölgesel rakiplerimizin de bizim sahip olduğumuz donatılara sahip olduğunu düşünürsek partnerlik sistemi en makul ve en az maliyetli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz bölgede kendimize yakın olarak seçtiğimiz bu önemli pivot partnerleri güçlendirip donatılarını da yükseltip bölgedeki rakiplerimize karşı aslında bölgesel çıkarlarımızı korumuş olacağız. Ama önceden vekalet stratejisinde asıl aktör olan işte devlet olmayan aktörler bu işi başaramadılar. Yani bölgesel Amerika'nın bölgesel çıkarlarını koruması için güçlü bir fonksiyona ihtiyacı var. Yani bu anlamda partnerlik ile işte vekalet savaş stratejisi arasındaki farkın fonksiyon odaklı olduğunu ve bir devletin bu bölgesel çıkarları korumada daha etkili olabileceğini söylemek mümkün.
Çok teşekkür ederim Hurşit tekrardan. Hurşit Dingil ile bugün ABD'nin COVID-19 sonrası muhtemel ulusal güvenlik stratejileri üzerine konuştuk. Açıklayıcı bir program olduğunu düşünüyorum. Sizler de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Programımızı Spotify, Google, Apple Podcast üzerinden takip etmeyi unutmayın. Kulağınız bizde olsun.